Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Frantz Fanon. 7. ayrım. Bazı koşullarda partinin siyasal mekanizmasına dokunulmaz. Fakat sömürgeci baskısı ve halkın kendiliğinden tepkisinin sonucunda partiler militanlarınca dışlanır. Kitlelerin şiddeti işgalci güçlerin askeri kuvvetlerine yönelir. Durum kötüleşir, vahim bir hal alır. Serbest bırakılan liderler bu yüzden taca çıkarlar. Birdenbire bürokrasileri ve mantıklı talepleriyle birlikte yararsız hale gelmişlerdir. Fakat gene de sahtekar bir tutum takınarak susturulmuş ulus adına konuştuklarını söylemeye kalkışırlar. Genel bir kural olarak sömürgecilik bu liderleri Tanrı'nın bir nimeti olarak açık kollarla karşılar, bu kör ağızları sözcü haline dönüştürür ve 2 dakikada onlara bağımsızlık bahşeder, tabii düzeni yeniden tesis etme koşuluyla. Bütün taraflar böyle bir şiddetin gücünün bilincindedir ve bu şiddete her zaman daha büyük bir şiddet yanıt verilmesi gerekmez. Bazen de gerilimi rahatlatma yolları aranır. Bu şiddetin gerçek niteliği nedir? Bunun sömürge kitlelerin kurtuluşlarına ancak ve ancak şiddet yoluyla ulaşabilecekleri düşüncesi olduğunu görmüştük. Açlık çeken, tekneye sahip olmayan, güçsüz, işgalin askeri ve ekonomik gücüyle karşı karşıya olan bu insanlar hangi ruhsal sapkınlıkla yalnızca şiddetin onları özgürleştireceğine inanmıştır? Nasıl zafere ulaşacaklarını umut edebilirler? Çünkü şiddet, parantez içinde ve bu çok utanç verici bir şeydir, sisteminin bir parçası olduğu sürece bir siyasi partinin sloganı olabilir. Liderler halkı silahlı mücadeleye çağırabilir. Bu sorunsal soru üzerine düşünülmesi gerekir. Militarist Almanya sınır anlaşmazlıklarını şiddet aracılığıyla çözmeye karar verdiği zaman hiç şaşırmadık. Fakat örneğin Angola halkı silaha sarılmaya karar verdiği zaman, Cezayir halkı şiddete dayanmayan bütün araçları reddettiği zaman, bunlar bir şeylerin olmuş olduğunun ya da tam o anda olmakta olduğunun kanıtıdır. Sömürge ırklar modern zamanların bu köleleri sabırsızdır. Bu apaçık deliliğin kendilerini sömürge baskısından kurtaracağını bilirler. Dünyada yeni bir ilişki türü ortaya çıkar. Az gelişmiş halklar zincirlerini kırmaya çalışıyor ve başarılı olmaları olağanüstü bir olay. Bu, Sputnikler çağında açlıktan ölmenin aptalca bir şey olduğu tartışılabilir. Fakat sömürge halklar için bu tartışma yakıcı bir önem taşır. Doğrusu şu ki, başarılı olma şansı olan tek çatışma biçimini, adını koyarsak işgalci güçlerin uzun süre işgal edilen yerde kalmayı benimseyebilecek tek bir sömürgeci güç yoktur bugün. Sömürgeci ülkelere baktığımızda ise onların çelişkilerle karşı karşıya olduğunu görürüz. Polisin devreye girmesini gerektiren işçi sınıfı talepleriyle karşı karşıyadırlar. Bunun gibi uluslararası düzeyde de rejimlerini korumak için askeri birliklere gereksinim duyarlar. Son olarak Moskova'dan yönetilen ünlü Kurtuluş Hareketleri miti vardır. Rejimin paniklemiş uslamlaması, bu böyle devam ederse komünistler bu sorunlardan yararlanıp buralara kadar sızabilirler diye düşünür. Yerlinin sabırsızlıkla açıkça şiddet tehdidi savurması, var olan durumun alışılmadık niteliğinin bilincinde olduğunu ve bundan yararlanmak istediğini kanıtlar. Fakat dolaysız deneyim düzeyinde modern dünyanın en ücra yerlere kadar sızdığını görmüş olan yerli sahip olmadığı bütün her şeyin çok iyi farkındadır. Kitleler bir tür çocuksu mantık yürütme süreciyle bütün bunların onlardan çalındığına ikna olur. Bu nedenle bazı az gelişmiş ülkelerde kitleler çok hızla ileriye doğru atılır ve 2-3 yıllık bağımsızlıktan sonra kandırıldıklarını, savaşmaya değmediğini, hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu kavrar. 1789'daki Burjuva devriminden sonra en küçük Fransız köylüleri bile ayaklanmadan önemli ölçüde yarar sağladılar. Fakat birçok durumda az gelişmiş ülkelerin nüfusunun %95'i için bağımsızlığın hemen değişiklik getirmediğini gözlemek ve söylemek çok kolaydır. Aydınlanmış bir gözlemci her an yeniden parlayabilecek ateş söndürüldükten sonra yanmış bir evin tüten külleri gibi bir tür maskelenmiş hoşnutsuzluğun varlığını gözlemler. Bu yüzden yerlilerin fazla hızlı yol almak istedikleri söylenebilir. Şimdi daha kısa bir süre önce yavaşlıklarından, tembelliklerinden, kaderciliklerinden yakınıldığını hiçbir zaman unutmayalım. Özgürlük mücadelesi döneminde özgül yollarla kullanılan şiddetin ulusal renklerin geçit töreninden sonra büyülü bir şekilde ortadan yok olmadığını görmüştük. Yok olmamak için bütün nedenleri vardır. Çünkü ulusun yeniden inşası kapitalizm ile sosyalizm arasındaki kıyasıya rekabet çerçevesinde sürmektedir. Bu rekabet, en yerel istemlere bile neredeyse evrensel bir boyut kazandırır. Yapılan her toplantı, yapılan her isyanı bastırma eylemi uluslararası arenada yankı uyandırır. Şapavile cinayetleri kamuoyunu aylarca sarstı. Gazetelerde, radyolarda ve özel konuşmalarda Şapavile bir simge haline geldi. İnsanların Güney Afrika'daki apartheid sorunu ile ilk kez tanışması Şapavile sayesinde oldu. Dahası az gelişmiş bölgelerdeki önemsiz olaylara büyük güçlerin gösterdiği ani ilginin açıklamasının tek başına demagoji olduğuna da inanamayız. Üçüncü dünyadaki her ayaklanma Soğuk Savaş'ın çerçevesini çizdiği resmin bir parçasını oluşturur. Salisbury'de iki kişi dövülür ve hemen tüm blok eyleme geçer. Bu iki adamdan söz eder ve dayak olayını Rodezya'nın özel sorununu ortaya koymada kullanır. Üstelik bu olayı tüm Afrika sorunuyla ve tüm sömürge halkların sorunuyla bağlantılandırır. Diğer blok ise aynı derecede sisteminin yerel zayıflığını kampanyanın büyüklüğüyle ölçmekle meşguldür. Sömürge halklar böylece hiçbir klanın yerel olaylar dışında kalamayacağını kavrar. Artık kendilerini bölgesel sınırlara hapsetmezler çünkü bir uluslararası gerilim atmosferinde yaşadıklarını keşfetmişlerdir. Her üç ayda bir, 6. ya da 7. filonun filanca kıyıya yöneldiğini duyarız. Khrushchev Castro'nun yardımına roketlerle gelme tehdidinde bulunduğu zaman Kennedy Laos sorunu için umutsuz bir çözüme karar verdiği zaman sömürge insanı ya da yeni bağımsız olmuş bir yerli ister istemez bir tür çılgın suvari alayınca sürüklendiği izlenimini edinir. Örneğin bağımsızlığını yeni kazanmış ülkelerin hükümetlerini ele alalım. Olayların başındaki insanlar zamanlarının üçte ikisini yaklaşan olayları gözlemekle, tehditkar tehlikeleri öngörmeye çalışmakla harcarlar. Geriye kalan üçte ikide ise ülkeleri için çalışırlar. Aynı zamanda müttefik de ararlar. Ulusal muhalefet partileri aynı diyalektiğe boyun eğerek parlamenter çözüm yollarını terk ederler. Acımasız isyan maceralarında onları destekleyecek müttefikler de ararlar. Bütün sömürge aşamasını renklendirmiş olan şiddet ortamı ulusal yaşama egemen olmayı sürdürür. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi 3. Dünya, dünyanın geri kalanının dışında değildir. Tersine tam göbeğindedir. Bu nedenle az gelişmiş ülkelerin devlet adamları konuşmalarında normal olarak yok olması gereken bir saldırganlık ve öfke tonunu süresiz olarak korur. Yeni yöneticilerle çoğunlukla bir arada anılan nezaket yokluğunun nedenlerini de burada bulabiliriz. Fakat bu aynı yöneticilerin kardeşleriyle ya da yoldaşlarıyla konuşurken aşırı nazik olduğuna pek dikkat edilmez. Nezaketten yoksunluk öbürleriyle gözlem ve araştırmaya yapmaya gelen eski gazetecilerle konuşurken kullanılacak ilk tavırdır. Eski yerli çoğu zaman bu yazıların önceden yazılmış olduğu izlenimini edinir. Gazete yazılarını süsleyen fotoğraflar daha önceden ülkenin ziyaret edildiğinin kanıtıdır. Yazı aşikar olanı kanıtlama çabasındadır. Biz ayrıldığımızdan beri her şey kötüye gidiyor. Gazeteciler çoğu zaman kötü karşılandıklarından, kötü koşullar altında çalışmaya zorlandıklarından ve kayıtsızlık ya da düşmanca tavır gördüklerinden yakınırlar. Bütün bunlar normaldir. Ulusalcı liderler, uluslararası kamuoyunun Batı basını tarafından şekillendirildiğini bilir. Batılı bir gazetecinin soru sormasının nedeni bize yardım etme isteği değildir. Örneğin Cezayir Savaşı'nda, Fransız gazetecilerinin en liberali bile mücadelemizi tanımlarken tuhaf sözcükler kullanmaktan vazgeçmedi. Onları bundan dolayı kınadığımız zaman bütün iyi niyetleriyle nesnel oldukları yanıtı verdiler. Yerli için nesnellik her zaman ona karşıdır. Eylül 1960'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda uluslararası diplomatların takındığı yeni tavrı da aynı şekilde alabiliriz. Sömürge ülkelerin temsilcileri saldırgan ve şiddet yanlısıydı ve aşırılıklara saptılar. Fakat sömürge halkları onların abarttıklarını düşünmedi. Afrikalı sözcülerin radikalizmi çıban başını ortaya koydu ve büyük güçler arasındaki veto ve diyaloğun kabul edilemez niteliğini ve 3. Dünya'ya ayrılan küçük rolü gösterdiler. Yeni bağımsız olmuş halkların diplomasisi artık nüanslar, imalar ve hipnotik geçişler olayı değildir. Çünkü ulusun sözcüleri aynı zamanda hem ulusun birliğini korumaktan hem de kitlelerin refah içinde bir devlette yaşatılmasından ve tüm insanların ekmek ve özgürlük hakkından sorumludur. Dolayısıyla bu, hareketsiz sömürgecilik dünyasının tersine hiçbir zaman durmayan, ilerleyen bir diplomasidir. Bay Kruşçev, Birleşmiş Milletler'e adımını attığı ya da yumruğunu masaya vurduğu zaman az gelişmiş ülkelerin tek bir temsilcisi, tek bir eski yerli gülmez. Çünkü Bay Kruşçev, sömürge ülkelere kendisinin müjeğin parantez içerisinde üstelik füzeleri de vardır. Bu zavallı kapitalistlere hak ettikleri şekilde davrandığını göstermektedir. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Örgütü'nde askeri üniformayla oturan Castro da az gelişmiş ülkelerde skandal yaratmadı. Castro'nun gösterdiği şey şiddet yönetiminin süregelen varlığının bilincinde olduğudur. Şaşırtıcı olan Birleşmiş Milletler'e makinalı tüfekle gelmemiş olmasıdır. Fakat gelseydi bile buna kim aldırırdı? Bütün isyanlar ve umarsız eylemler, bütün bu kılıç ya da baltalarla silahlanmış gruplar kapitalizme karşı çıkan amansız savaşımda ulusallıklarını bulurlar. 1945'te Sötüf'te ölen 45 bin kişi fark edilmeyebilirdi. 1947'de Madagaskar'da ölen 90 bin kişi gazetelerde tek paragraflık yazının konusu olabilirdi. 1952'de Kenya'daki isyanı bastırma harekatının 200 bin kurbanı kayıtsızlıkla karşılanabilirdi. Çünkü uluslararası ilişkiler yeterince açık değildi. Kore ve Çin-Hindi savaşları yeni bir aşamaya girmişti. Fakat bu karşı karşıya gelişin belirleyici anlarını asıl olarak Budapeşte ve Süveyş oluşturmuştur. Sosyalist ülkelerin koşulsuz desteğiyle güçlenen sömürge halklar ellerine geçen bütün silahlarla sömürgeciliğin zapt edilemez kalesine doğru atıldılar. Bu kale bıçak ve çıplak yumrukla yıkılmazsa soğuk savaş bağlamını dikkate almaya karar verdiğimizde hiç yıkılmaz. Bu yeni yapı içinde Amerikalılar uluslararası kapitalizmin patronluğu rollerini çok ciddiye alıyorlar. Avrupa ülkelerine sömürge ülkeleri bağımsızlaştırmalarını başta dostça bir tavırla öğütlerler. Daha sonra önce Afrika Afrikalılarındır ilkesine saygı göstermeyi, sonra desteklemeyi emretmekte tereddüt etmezler. Amerika Birleşik Devletleri bugün resmi olarak bütün halklara kendi kaderini tayin hakkını vermenin savunucusu olduğunu belirtmekten korkmamaktadır. Bay Menen Williams'ın son yolculuğu, Amerikalıların 3. Dünya'nın feda edilmemesi gerektiğine ilişkin bilinçlerinin bir göstergesidir yalnızca. Soyut olarak Eze'nin askeri aygıtıyla karşılaştırıldığında yerlinin şiddetinin bir işe yaramayacağını düşünürüz. Fakat bu şiddeti uluslararası durumun dinamiklerine oturtursak hemen Eze'ne korkunç bir tehdit oluşturduğunu anlarız. Israrlı ayaklanmalar ve Mau Mau'ların yarattığı sıkıntılar sömürgenin ekonomik yaşamını dengesizleştirir. Fakat ana vatanı tehlikeye sokmaz. Emperyalizmin gözünde daha da önemli olan sosyalist propagandanın kitlelerin içine sızma ve onlara bulaşma olasılığıdır. Soğuk savaşta bu zaten ciddi bir tehlikedir. Fakat katil olduğu söylenen gerillaların verdiği gerçek savaş durumunda bu sömürgeye ne olacaktır? Bu yüzden kapitalizm, ulusal savaşların patlamasıyla askeri stratejisinin yitirecek çok şeyi olduğunu kavrar. Bir arada barış içinde yaşama çerçevesi içinde bütün sömürgeler yok olmaya yazgılıdır ve uzun vadede tarafsızlık da kapitalizmden saygı görecektir. Kaçınılması gereken ne pahasına olursa olsun stratejik güvensizliktir. Düşman doktrinin kitlelere ve milyonlarca insanın kökleşmiş nefretine sızmasıdır. Sömürge halklar uluslararası siyasal yaşama egemen olan bu dayatmaların elbette farkındadır. Bu nedenle şiddeti kınayanlar bile kararlarını vererek bu evrensel şiddet koşullarıyla davranırlar. Bugün iki bloğun barış içinde bir arada yaşaması sömürge ülkelerde şiddeti kışkırtır ve besler. Belki yarın sömürge toprakların tam olarak kurtuluşundan sonra bu şiddetin alanının değiştiğine tanık olacağız. Belki azınlıkların birden ortaya çıktığını göreceğiz. Bazı azınlık gruplar şimdiden kendi sorunlarını çözmek için şiddet yöntemlerini kullanmakta tereddüt etmiyorlar ve sonuç olarak siyah aşırıların Amerika Birleşik Devletleri'nde bir milis oluşturup silahlanmaları rastlantı değil. Sözde hür dünyada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki Yahudi azınlıkların savunusu için komitelerin kurulması da rastlantı değil. General de Gaulle'ün konuşmalarından birinde komünist diktatörlüğün ezdiği milyonlarca Müslümana gözyaşı dökmesi de rastlantı değil. Kapitalizmde, emperyalizmde ırkçılığa karşı mücadelenin ve ulusal özgürlük hareketlerinin dışarıdan yönetildiğine inanıyor. Bu yüzden Özgür Avrupa Radyo İstasyonu, ezilen azınlıklara yardım için komitelerin sesi radyoları gibi çok etkili tatkikler kullanmaya karar veriyorlar. Antisömürgecilik uyguluyorlar, tıpkı SAS ile birlikte yıkıcı savaş ya da psikolojik saldırılarda bulundukları zaman Fransız albaylarının Cezayir'de yaptıkları gibi halkı halka karşı kullanıyorlar. Bunun sonuçlarını görmüştük. Dipnot: SAS, Özel Yönetim Bölümü. Görevi, Cezayirlilerle askerlik dışı konularda kurulan ilişkileri güçlendirmek olan Subaylar Birliği. Bu şiddet ve tehdit ortamı, her iki tarafın da savurduğu bu roketler sömürge halkları ne korkutuyor ne de yollarından çeviriyor. Yaşadıkları yakın tarih onları durumu kavramaya hazırlamıştır. Sömürgelerdeki şiddetle dünyanın eşiğinde olduğu bu barışçıl şiddet arasında bir tür karmaşık anlaşma, bir tür türdeşlik vardır. Sömürge halklar bu ortama kendilerini çok iyi uyarladılar. Çünkü çağdaş olmuşlardı. Bazen insanlar yerlinin karısına bir elbise almaktansa bir transistörlü radyo almasına şaşırıyor. Şaşırılacak bir şey yok. Yerliler yazgılarının şimdi ve burada dengede olduğuna inanıyorlar. Kıyamet günü atmosferinde yaşıyor ve hiçbir şeyin fark edilmeden geçip gitmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Bu nedenle de Pauma ve Paumi'yi, Lumumba ve Tuumba'yı, Ayju ve Moimi'yi, Kenyatta'yı ve düzenli olarak onun yerini almak için ileriye atılan insanları çok iyi anlıyorlar. Bu insanları çok iyi anlıyorlar çünkü onların arkalarındaki güçlerin maskelerini düşürebiliyorlar. Yerli ve az gelişmiş insan bugün sözcüğün en evrensel anlamında siyasal hayvanlardır. Bağımsızlığın sömürge halkları ahlaki bir düzelme getirdiğini ve onurlarını kazandırdıklarını söylemek doğru olur. Fakat henüz bir toplumu inceden inceye kurma ya da değerlerini oluşturup sınama zamanları olmamıştır. İnsanın ve yurttaşın deneyimlerini daha geniş alanlarda geliştirip zenginleştirebileceği sıcak, aydınlık ortam henüz yoktur. Bir tür çözümsüzlük içinde olan bu insanlar, her şeye herkes için aynı zamanda başka yerlerde karar verileceğine kendilerini çok kolayca inandırırlar. Siyasi liderler de bu durumla karşı karşıya kaldıklarında önce tereddüt eder, sonra tarafsızlığı seçerler. Tarafsızlık konusunda söylenecek çok şey var. Bazı insanlar tarafsızlığı her iki taraftan da elde edebileceklerinden ibaret bir tür merkantilizm olarak görürler. Aslında tarafsızlık, soğuk savaşın yarattığı bu durum, az gelişmiş ülkelerin her iki taraftan da ekonomik yardım almasına izin verse bile, az gelişmiş bölgelerin gerektiği kadar yardım almasına olanak sağlamaz. Askeri araştırmalara ayrılan astronomik rakamlar, nükleer savaş teknisyenlerine dönüşmüş olan mühendisler 15 yıl içinde az gelişmiş ülkelerin yaşam standartlarını %60 oranında yükseltebilirdi. Bu durumda az gelişmiş ülkelerin gerçek çıkarlarının bu soğuk savaşın şiddetlenmesinde ve uzatılmasında yatmadığını görebiliriz. Fakat öyle olur ki kimse onlardan nasihat istemez. Bu yüzden yapabildikleri zaman soğuk savaştan uzak kalırlar. Fakat gerçekten soğuk savaşın dışında kalabilirler mi? Şu anda Fransa Afrika'da atom bombası denemeleri yapıyor. Toplantılar diplomatik ilişkiler dışında Afrika halklarının Fransa'nın bu tavrını fazla etkileyebildiğini söyleyemeyiz. Tarafsızlık 3. dünya yurttaşlarında günlük yaşamda korkusuzluk ve öfkeye tuhaf şekilde benzeyen atasal bir gururla ifade edilen bir ruh hali yaratır. Uzlaşmayı tamamen reddetme ve elinin kolunun bağlanmasına karşı çıkma, son sözü söylemek için yaşamlarını tehlikeye atan onurlu, yoksul gençlerin davranışlarını anımsatır. Bütün bunlar batılı gözlemcileri şaşkına çevirmektedir. Çünkü doğruyu söylemek gerekirse bu adamların olmak istediği şeyle arkalarında olan şey arasında şaşırtıcı bir fark vardır. Tramvayı, askeri birlikleri ve paraları olmayan bu ülkelerin parlak gün ışığında göz önüne serdikleri, cesurluğu meşru bir temeli yoktur. Onların sahtekar olduğuna kuşku yoktur. Üçüncü dünya çoğu zaman sansasyondan mutluluk duyduğu ve haftada bir bunalım ilacı alması gerektiği izlenimini verir. Boş ülkelerin başındaki bu çok konuşan insanlar çok rahatsız edicidir. Çenelerini kapatmalarını söyleme isteği duyarsınız. Fakat tam tersine onlara yönelik talep büyüktür. Çiçek buketleriyle karşılanır, akşam yemeklerine davet edilirler. Aslında onları kimin davet edeceği konusunda kavgalar yapılır. Tarafsızlık işte budur. Onların %98'inin okuması yazması yoktur. Fakat büyük bir literatüre maruz kalırlar. Çok yolculuk yaparlar. Yönetici sınıflar ve az gelişmiş ülke öğrencilerine hava yolu şirketleri tarafından altın madalya takılır. Afrikalı ve Asyalı yetkililer aynı ay içinde Moskova'da sosyalist planlamadan, Londra'da ya da Kolombiya Üniversitesi'nde liberal ekonominin üstünlükleri üzerine kurslara katılır. Afrikalı sendika liderleri kendi alanlarında büyük bir hızla gelişirler. Özel kurumlar kurmaya karar verdiklerinde idari örgütlerdeki görevlere atanmazlar. Bir sanayi ülkesinin çerçevesinde 50 yıllık pratik sendikacılık deneyimine gereksinimleri yoktur. Fakat siyasal olmayan sendikacılığın bir anlamı olmadığını bilirler. Burjuva aygıtını kavramamışlardır. Sınıf mücadelesi konusunda da bilinçlenmezler. Fakat bu belki de gerekli değildir. Belki. Çoğu zaman kendini kolay internasyonalizm şeklinde karikatürleştiren bu her şeye kapsama isteği, az gelişmiş ülkelerin en temel karakteristiklerinden biridir. Şimdi yerli ile sömürgeci arasındaki mücadeleye geri dönelim. Bu çatışmanın silahlı ve açık mücadele biçimini aldığını görmüştük. Bu konuda tarihsel deneyimler var. Çin Hindi, Endonezya ve elbette Kuzey Afrika. Fakat bu mücadelenin herhangi bir yerde, Gine'de ya da Somali'de patlak verebileceğini ve bugün sömürgeciliğin varlığını sürdürme niyetinde olduğu her yerde, örneğin Angola'da, ortaya çıkabileceğini unutmamalıyız. Silahlı mücadelenin varlığı, halkın yalnızca şiddet yöntemlerine güvenmeye karar verdiğini gösterir. Sömürgecilerin yalnızca şiddet dilinden anladığını söyledikleri yerli şiddete, şiddetle karşılık vermeye karar vermiştir. Her zaman olduğu gibi, özgür olmak istiyorsa gitmesi gereken yönü ona sömürgeci göstermiştir. Bu yolu yerlinin seçtiği savını sömürgeci ortaya atmıştır ve şimdi ironik bir yer değiştirme ile sömürgecinin şiddetten başka hiçbir şeyden anlamadığını söyleyen yerli olur. Sömürge rejimi meşruluğunu şiddete borçludur ve bu özelliği hiçbir zaman gizlemeye çalışmaz. İster Fiderbi ya da Yutun, ister Biju ya da Teğmen Blendon olsun, bütün heykeller sömürge toprağına tüneyen bütün bu konkistadolar tek bir iddiada bulunmaktan vazgeçmezler. Süngülerimizin gücüyle burada duruyoruz. Dipnot: Mirbu'nun ünlü sözüne gönderme yapılıyor. Halkın iradesiyle buradayım. Ancak süngü gücüyle buradan ayrılırım. Bu cümle kolayca tamamlanır. Ayaklanma evresinde her sömürgeci basit aritmatik temelinde mantık yürütür. Bu mantık, diğer sömürgecileri şaşırtmaz fakat yerlileri de şaşırtmadığını belirtmemiz gerekiyor. Başta ilkenin onaylanması, ya biz ya onlar bir paradoks oluşturmaz. Çünkü daha önce de gördüğümüz gibi sömürgecilik aslında maniheist bir dünyanın, bölümlere ayrılmış bir dünyanın örgütlenmesidir. Sömürgeci kesin yöntemlerle ezen azınlığın her üyesine 30 ya da 100, 200 yerli vurmasını söylerken kimsenin kızmadığını ve tüm sorunun bunun bir kerede mi yoksa aşamalarla mı yapılacağına karar vermek olduğunu görür. Dipnot. Bu elektrik süpürgesinin korumak istediği şeyi yok ettiği açıktır. Charter şu sözlerle bunu kastetmiştir. Kısacası bunları, yani ırkçı düşünceleri, yineleyerek bile yerlilere karşı hepsinin eş zamanlı birliğinin gerçekleşemez olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tür bir birlik ancak zaman zaman gerçekleşir ve üstelik yerlileri katletmek amacıyla aktif bir gruplaşma olarak ortaya çıkabilir. Ancak sömürgecilere göre aralıksız olmasına karşın saçma bir eğilim, mantıklı görünse bile anca sömürgeciliği tek bir vuruşta devirmede başarılı olabilir. Critique de l'Horizon Dialectique, sayfa 346. 7. ayrımın sonu, sayfa 67. Devamı 8. ayrımda.